Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte yine gönlümüze ve gündeme düşen konuları hasbihal etmeye çalışacağız. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Haftanız iyi geçti inşallah.
Hamdolsun, iyiyiz.
Böyle bir gündeme baktığınız zaman dikkatinizi çeken bir konu var mıydı? Yoksa ben size bir soru soracağım zaten.
Çok çeşitli gündemler var, bilemiyorum yani. Yani biz hem akademisyenlik yapıyoruz hem
abi bu kadar senedir beraber program yapıyoruz. Hangi gündemi neye konuşacağımızı bir türlü tayin edemedik ya.
Ama bu programın da özelliği bu zaten.
Zuhurat programı yani.
Evet tabii yani o gündem dediğin de böyle çok değişken
zaten
bir şey.
Zaten adından mütevellit hayrola.
Tabii.
Hayrola inşallah.
Hayrola.
Yani buraya mikrofonun başına gelinceye kadar ne konuşacağımızı bilmeyen bir...
Mesele odur zaten yani.
Tam bir sunuhat
olsun.
Biz
bile bilmiyoruz yani ne konuşacağımızı. Siz bazen böyle planlayıp bir takım soruları beni zor durumda bırakmak için pat diye soruyorsunuz ama... Ne yapalım?
Hiç de zor durumda kaldığınızı görmedik Mehmet abi.
Yani zor durumda kalmasak bile kalabildiğimiz bir an gelebilir diye düşünüyoruz.
Allah son nefesin zor anında muhafaza buyursun.
Amin, en mühimi
zorluk
de odur.
Orada
diye evet, zorluk oradadır. Evet. Allah onu da kolay getirsin.
Amin inşallah. Cenab-ı Hak hepimize hayırlı akıbetler lütfeylesin diye böyle bir dua ile başlamış olduk. Güzel
ne
oldu. Güzel başladık.
Güzel başladık evet.
Mehmet abicim tabii gündem çok farklı konular var. Böyle siyasette hiç maşallah bir gün diğerini aratmıyor. Hep böyle yeni şeyler. Zaten küresel gündem çok hareketli. Bir taraftan ekonomi malum. Şimdi ekonomiye girersek Mustafa abimizden Ünsal abimizi belki gündemine daha müdahil olmuş olacağız.
Olmayalım.
Biz birazcık daha magazin gündeminden gidelim mi abi bugün?
Nasıl isterseniz. Zaten sen ekonomiyi de açsan biz magazine doğru yol alıyoruz.
Doğru biz alıp hep oraya getiriyoruz. Evet. Tasavvufu magazinleştirmesek esas sıkıntı o. Yani.
Yok bak hocam bazı şeyler vardır ki dokunduğu yeri kendi rengine büründürür.
O magazinleşmez diyorsunuz.
O yani. Magazinleşemez. Girse orayı da adam eder.
Diyorsunuz Mehmet abi.
Evet.
Bu çok iddialı bir söz oldu ya.
Ya bu kalbi meseledir yani.
Şimdi yalnız tasavvuf oraya girer mi? Tasavvuf kendisine...
Bak girse diyorum. Bir yere girmişse orası eskisi gibi olmaz zaten. Yeter ki girsin.
Evet. Yalnız biz bir şeyi biliyoruz. Mesela hiçbir şeyh ben şeyhim demez. Hiçbir efendim mürebbi gelin ben sizi terbiye edeyim demez.
Ya, iddianın
talibin
olmamasıdır
işidir,
tabii ki bu.
Evet. Müridin işidir irade etmek. Müritlik evet. Mesela şey olarak kullanılıyor. Böyle çok sanki almış iradesini boynunu teslim etmiş. Evet. Dolayısıyla düşük görülmesi gereken bir insan gibi görülüyor ama mürit aslında irade eden, irade
tabii,
ortaya
tabii,
koyan
tabii,
insan demek. Tabii. Yani nasıl bir terbiye alması gerektiğine dair böyle gidip ben terbiyeye ihtiyaç duyuyorum. Dolayısıyla verin elinizi diyen insandır
tabii,
yani mürit.
Tabii.
Bu anlamda biz o magazin ehlinin ya da magazin zaten magazinde bizatihi belki bir heva heves işi de olabilir. Yani o konuların haber olması, bunun insanları meşgul etmesi.
Bak hocam magazine niye girilir veya başka bir takım şeylere biliyor musun? Mesela bir yangın bir yerde bir yangın çıkmış tamam mı? Girip bir adamı kurtarmaya çalışırsın. Bunun için girip çıkarsın ama yanmayacak kadar kalacaksın. Anladın mı?
İtfaiyecilik yapacaksın.
Yani evet onun için girebilirsin.
Her taraf girip yangın yeri Mehmet abi.
Tamam o zaman biz de yani.
Hiç itfaiye elbisesini çıkartmamak lazım. Ya da itfaiyecilerin evet. Giydiği şu yanmayan elbiseler var ya abi.
Ya işte tamam öyle bir korunaklı hale gelmek lazım ki o nasıl olacaksa o yanmayan elbiseyle nasıl sağlanacaksa bu o elbiseyi bürünüp onun hazırlığı neyse onu yapıp geceden gündüzünde yangından adam kurtarmak lazım.
Evet. Geceden hazırlık yapmak lazım. Evet,
geceden yani. Olur zaten bu teyakkuz.
Teyakkuz hali geceden olur.
Tabii.
Geceden insan gündüze hazırlanmalı.
Evet.
Gecenin hazırlığıyla gündüzü aydınlatmalı.
Bak hocam İbrahim olursan ateş seni yakmaz. Mesele İbrahim olmaktır.
Evet. Nemrud'u bilmek lazım ama onun için.
Evet.
Nemrud'a karşı da çıkmak lazım.
Tabii.
Yerine göre babayla da ters düşmek lazım.
Babaya tabi Nemrud'a tabi ise ters düşersin.
Evet.
Evet. Dikkatli konuşuyoruz çünkü her yere gidebilir yani.
Babayı bulmak var sonuçta bu işte. Magazin niye dedik Mehmet abi? Çünkü aslında böyle bakışları, gülüşleri, pozları böyle örnek aşk, örnek sevgi olarak gösterilen iki tane magazin figürünün böyle bir sabahın dördüne doğru yaşadıkları bir erkek olan ifadesiyle itiş kakış, ama kadın ifadesiyle 4 saatlik bir böyle efendim duvarların kanla kalacağı kadar böyle bir şey, arbede yani.
Affedersiniz, ben tam meseleyi anlayamadım. Yani en son söylediğinize kadar ne çıkacak diye düşündüm yani.
Kan çıktı abi sonunda.
Hah, yani 4 saat sürdü vesaire, arba bir şeyler oldu derken ne olmuş yani?
Kan çıkmış sonunda. He. Mor artı var. Yani renkleri sıralayacak olsa kırmızı var, mor var, siyah var, çürükler var.
Yani ne diyorsunuz, bir dövme hadisesi
evet.
mi?
Evet, dövme derken tabii bu gençlerin yaptığı dövme
biz
değil.
Biz karşıyız, dövmeye karşıyız. Çünkü dövme...
Daya peki?
Bak hocam bir anlatayım, dur. Dövme vücut bütünlüğünü bozan bir şeydir. Tamam mı? Doğru da değildir, caiz de değildir.
Vücut bütünlüğü bozmadığı zaman dövme caiz midir Ömer
abi? Bak şimdi o başka bir konu. Tamam mı? O ince bir ayrım var orada. Başka bir konu. Dövme caiz değildir, onu söylüyoruz.
Sen, bizim program şimdi, ezoterik bir programa doğru gidiyor Ömer evet. abi. Böyle anlam içinde anlam, anlam içinde anlam, anlam içinde anlam. Ben sadece böyle bir şerh düşüyorum, dipnot. Evet. Devam edelim. Buyurun Mehmet abi.
Tamam.
Sorumu tekrar ediyorum. Vücut bütünlüğünü bozmadığı takdirde dövme caiz midir?
Dövme caiz değildir. Çünkü vücut bütünlüğünü bozar. Geçici dövmeler, bak o olabilir ama o da ötekinin hevesini, hevese doğru sürüklediği için, hakiki dövmeye özendirdiği için de belki şüpheyle yaklaşılabilir. Ama diyelim ki hani...
Kesin yasaklanamaz diyorsunuz.
Kesin
yani.
Yasaklanamaz, şöyle olur kesin yasaklanırsa. Yani konulmamış bir yasağı koymuş olursun. O da doğru olmaz. Tamam mı?
Yasak koymak da Allah'ın çünkü işidir.
Evet, onun işidir. Bir iyi veya kötülü söylenmişse onun söylediğine göre hareket edilir. Dövme meselesinde böyle hani vücudu tamamen yıpratıp falan vesaire.
Peki dayak meselesi Mehmet abi?
Şiddet kötü bir şey. Şiddet... Hakikaten insanın...
Bir de kadına şiddet diye özellikle sloganlaştırdılar.
Şiddetin her türlüsü,
her türlüsü kötü.
Tamam. Yani çocuğa şiddet kötü, kadına şiddet... Ya haberler de çıkıyor, kadın kocasını dövüyor. Ya o da kötü yani. Şiddet hepten kötü.
Evet, evet. Yani. Şimdi burada...
Böyle bir şey kabul edilemez.
Evet, Mehmet abi yalnız şöyle bir durum var. Bizim aile ve aileden ve sosyal politikalardan sorumlu bakan hanımefendi aramış bu dayak olayına maruz kalan... hanımefendiyi ve geçmiş evet. olsun dilemiş.
Şimdi bu ikisi de sanatçı değil mi?
Evet, sanatçı.
Döven de dövülen de sanatçı.
Evet. Tabii sonradan ikisi de kadın dedi ki ben dedi kesinlikle bu konuda susmayacağım. Ve bütün hadiseyi anlattı. Suç duyurusunda bulundu. Erkek önce bir 2 saat sonra bir özür diledi. Bunlar dedi anlatıldığı gibi değil dedi. Sonra çıktı bir gün sonra böyle bir İtiş kakış diye tarif etti. Ama aslında ortada cidden bir şey var. Darp var
şimdi
yani.
Şimdi dayak atan pişman olmuş. Dayak yiyen pişman olmamış mı?
Dayak yiyen şöyle ben pişman edeceğim onu diyor.
Ha,
tabii.
Yani güzel bu da. Yani şöyle bir şey biliyoruz biz. Düstur biliyoruz değil mi? Yani kıstas. Ne diyorlar ona?
Kısas.
Kısas affedersiniz. Kısas diye bir şey var. Doğrudur onun dediği.
Tabii alacak yani.
Evet.
Ne,
evet.
ne kendisi sıkıntı gördüyse karşı taraftan almak hakkı
doğru,
var.
Tabii doğru güzel. Ben, o güzel
burada
bir şey
burada Mehmet abi yalnız şöyle bir durum var. Şimdi arıyor bunu. O bakan hanımefendi ve geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Bu gayet insani bir şey. Ben buna bir şey demiyorum. Hani arayıp da böyle. Sonuçta siyasette bu tür durumlarda ön almak zorundadır.
Tabii
yani,
tabii.
Bu magazin figürü böyle insanların sevgisine mazhar olmuş. Şimdi yani bir baksanız Twitter hesabında kaç milyon takipçisi olan bir şarkıcı.
Öyle mi?
Evet acayip. Hmm. Yani müthiş insanların takip ettiği, sevdiği, böyle benimsediği bir insan. Yani neredeyse şimdi bakıyorsunuz Twitter hesabına her Türkiye'nin 10 kişiden biri onu takip ediyor gibi bir şey yani. Hmm. O kadar Twitter olmayanı da düşündüğümüz zaman neredeyse Twitter alemi takip ediyor. Böyle bir hanımefendiye açıp telefon, efendim geçmiş olsun demek, işte sizin duygularınızı paylaşıyoruz demek siyaset kurumu için anlaşılabilir. Fakat burada şöyle bir durum var Mehmet abi, bir ayrıntı. Ben bunu size soracağım yani
tamam.
anlamak için. Bunlar birlikte yaşıyorlar Mehmet abi. Evli değiller, nikah akitleri yok. Birlikte yaşamak diye bir hani gayrimeşru, böyle nesebi gayri sahih bir kurum çıktı son dönemde. Kurum diyorum çünkü sosyolojik manada bunu anlamaya çalışıyorum. Birlikte yaşamak, yani hiçbir şeyin böyle bedelini ödemeden ya da bu tür bir kendilerini dini ya da yasal herhangi bir efendim akite bağlamadan ortaya konan bir tür hayat tarzı.
Evet.
Şimdi acaba diyorum bakanın arayışı, onu bu şekilde yanında olduğunu ifade etmesi falan filan. Ya siz bunlar nasıl yaşıyorlardı ki zaten ya? Böyle bir meşruiyet olmuş olmaz mı Mehmet abi bu?
Bak şimdi hocam, radyoya oturduk. Birçok milyon takipçisi olan birinden bahsediyoruz. Öteki de öyledir. Bir de bakandan bahsediyoruz. Biz burada bir şey konuşurken dikkatli olmamız lazım. Şimdi onlar birlikte yaşıyorlar. Tamam, peki. Birlikte yaşamaktan kasıt nedir? Bir, onu irdelemek lazım. İki, bakan telefon açmış da ne demiş? Bak, belki de bakanımız dedi ki onlara, bak ya yakışmıyor böyle nikahsız beraber yaşamamak lazım.
Bakan ne demiş hemen söyleyeyim abisi, bir dakika. Şey, yani meseleyi tam şey yaparak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Şiddete sessiz kalmadığı için o sanatçıya teşekkür ederek toplumun her kesiminde şiddetle mücadelede kararlı olunduğunu ve bakanlık olarak ünlü sanatçının yanında olduklarını ifade etti.
Ama bu kamuoyuna yansıyan açıklama. Belki de Sayın Bakanımız dedi ki açıp, ya bak yakışmıyor böyle. Yani topluma da güzel örnek teşkil etmiyorsunuz.
Evet abi, siz zannınıza hayranım ya.
Ama hocam bak ben, şey orası, içinde.
Yok, ben hiçbir şey söylemeyeceğim bundan sonra. Bu konuyu da kapatalım istiyorsanız. Bu konunun siz anladığım kadarıyla böyle farklı mecralara kaymasından endişe ettiğiniz için böyle bir ön alıyorsunuz.
Şöyle.
Teşekkür ediyorum size.
Şöyle abi. Hocam.
Bak. Dövmenin caiz olmadığını görmüş olduk.
Evet.
Orada da çok önemli bir nokta var gerçekten. Dinleyicilerimize de tekrar ifade etmek istiyorum. Yani vücut bütünlüğünü bozan her türlü dövmeye karşıyız.
Karşıyız. İkincisi tamam. De hocam bak şöyle bir hassasiyet de var. Bak, biz mesela bazı şeyler için ciddi manada delil aranması gerekiyor.
Evet.
Bazı ithamlar için.
Evet.
Bu ithamı da yani bilmeden görmeden bir şekilde söylememek lazım diye ben bir hassasiyet gösteriyorum. Ama adam kendini de bu kadar afişe ettiyse bir takım şeylerde de o zaman dersin ki ya bu da doğru değil. Tamam mı? Ama görmediğimiz, duvarların içine girmediğimiz bir şeyde ki 4 tane şahidin lazım geldiği bir işte de o manada da açıktan itham etmemek lazım diye o hassasiyeti gösteriyorum.
Evet.
Hocam yani diğer eyvallah ne diyelim ben şimdi adam beraber yaşamak nedir ya beraber yaşamak dediğin ne yani? Hiçbir şeye hukuka sığmaz bir iştir yani o manada söylüyorsak bunu açık söyleriz. İkincisi de hocam benim burada dikkatimi çeken başka bir şey.
Evet.
Ne? Bir sanatçının dövmesiyle, dövülmesiyle bir çobanın dövmesi ve dövülmesi ayrı şeyler midir? Hani bunu nereden söylüyorum?
Yine bir sanatçının oyuyla.
Hah, bir sanatçı demişti ya benim oyumla efendim bir çobanın oyu bir mi? Şimdi de ben aynı soruyu soruyorum. Bir çobanın dövmesi dövülmesiyle bir sanatçının dövmesi dövülmemesi bir midir?
Değildir abi.
Neden değildir?
Değildir. Niye değildi? Çünkü bir haber olur diğeri olmaz.
Tamam peki. Oyu bir midir?
Oyu da değildir.
Heh.
Çünkü biri gider oyun atar hiç ses etmez. Öbürü atar üstüne laf eder. Bu haber olur biz konuşuruz. Dolayısıyla anlaşılıyor ki o oyla
hocam,
bir değil.
Hayır şöyle bak. Ben şimdi konu şimdi açıklığa kavuştu.
Vuzuha kavuştu.
Ben daha da bunu gerekli noktalara parmak basarak tekrar teyit edeyim. Aslında bir sanatçının verdiği oyda bir oydur. Bir çobanın verdiği oyda bir oydur. Aynı değerdedir.
Sayı olarak öyledir. Nice.
Ha dur bir dakika. Tamam. İki, bir sanatçının şiddet görmesiyle herhangi bir kadının veya erkeğin de şiddet görmesi aynı şeydir hocam. Fiil itibariyle aynı şeydir. Tamam mı? Ama bunun yaygınlaşması vesairesi bu başka bir hikaye. Eğer ben şöyle sorsaydın sen soruyu.
Peki ben şöyle sorayım.
Sayın Bakanımız aramış bir şiddet gören bir kadını bir takım geçmiş olsun dileklerinde bulunmuş dediniz. Eğer hakikaten bakan her şiddet görenle uğraşacak olsa başka hiçbir iş yapmaz Türkiye'de.
Ama işte çobanın şiddet görmüşüne bakan arayıp da acil şifalar dilemiyor.
Heh.
Niye?
İşte niye? Mesele bu bence.
Bir şey daha sorayım Mehmet abi. Çobanın birlikte yaşayanı ile sanatçının birlikte yaşayan arasında gayrimeşruluk açısından
yoktur,
bir fark var mıdır?
Yoktur. Evet, yoktur.
Evet. Peki bu niye bu kadar meşru hale getiriliyor? Milletin gözünün önüne sokuluyor. Bu evet. Aşktır, örnek aşktır deniyor.
Evet.
Bunlar normal şartlar altında bu işi herhangi bir akde dökmüş olsalar evet. Zaten onu da alayı ve alayıyla bütün herkese duyuracaklardı. Hmm. Fakat hocam sıkıntı ne biliyor musunuz? Sıkıntı bu tür gayrimeşru yaşamların bize pırıltılı, cazibedar, gösterilerek kitle iletişim araçları vasıtasıyla herkesin konuştuğu. Dolayısıyla anormali normal olarak addetmeye başladığı, bu yüzden de tam işte toplumdaki efendim meşru çizgisinin bir efendim külliyen, bak tek başına insanların kayabilir, insanlar da kayabilir. İnsanların meşruiyet terakkileri bir yerdedir ama günaha düşebilirler.
Evet.
Ama toplumun hani sağduyu dediğimiz, maşeri vicdan dediğimiz, o vicdanın bunları artık görüp de ne olmuş canım bunlar da işte birlikte sanatçılar böyle olur zaten gibi bir meşruiyet çerçevesine, bir efendim normalleştirme ameliyesine bunun sürüklenmesi başımıza gelebilecek en büyük felaketlerden bir tanesidir.
Evet.
Ve olan da budur Mehmet abi şu anda.
Siz buradaki ibret almamız gerekli noktayı dayaktan ziyade nikahsızlık olarak dikkat çekiyorsunuz.
Dayak meselesi bu kadar insanların gündemine niye giriyor? Çünkü ikisi de meşhur.
Hı.
Kadına şiddet denen hadisenin zaten Türkiye'de hakikaten belli kanunların da çıkmasıyla özellikle belli bir düzeyde seyrettiğini herkes biliyor. Biz buna o noktada kadın cinayetleri açısından işte efendim farklı haberler açısından zaman zaman da değiniyoruz. O işin de karşısındayız ama bir olayın işte bu tür bir şöhret düzeyinde olup da bu kadar insanların konuştuğu bir efendim mevzu haline alıp kimsenin birlikte yaşamaya dikkat çekmemesinin, birlikte yaşama denen o hadisenin siz ne kadar hüsnüzanla baksanız da bir efendim nikahı gerektiren birliktelik olduğu açıktır. Nettir yani. Siz buna böyle hüsnüzanla bakın abi. Ama birlikte yaşamak denen mevzu, ha bunlar bir kıyıda köşede nikah, imam nikahı da kıydırmış olabilirler. Abicim asıl olan nedir nikahta? Duyurmak değil midir?
Evet.
İlan etmek değil midir? Bunun ya Allah nezdinde veya medeni kanun nezdinde ki o da sonuçta dini nikah belki geçerliliği olabilir. Onu bilemiyorum ben, o fıkıhçıların işi. Ama sonuçta ortada bir ilan etmek söz konusu olacak. Bunu bir norma bağlamak söz konusu olacak. Siz bunu yapmıyorsunuz. Böyle gayri meşru bir hayat yaşıyorsunuz. Ve bu efendim bir dayak mevzusuyla gündeme gelince millet kadına şiddeti konuşuyor. Yahu kadına şiddetin en büyük boyutu bu birlikte yaşama meselesidir. Onun bir böyle mihirle ya da hukukun ona sağladığı imkanlarla böyle bir efendim güvenceye verilmemesidir. Kadına şiddetin bu boyutunu konuşun, buyurun.
Tamam, konuşalım.
Niye hüsnüzanla bakıyorsun Mehmet abi birlikte yaşamaya?
Bu hüsnüzan meselenizi çok anlayamadım ben. Neye hüsnüzan ediyor? Biz birlikte yaşama hüsnüzan mı ediyoruz?
Duvarların arkasında ne olur bilmiyoruz diyorsunuz ya.
Bak hocam, suizan etmemekle hüsnüzan etmek arasında fark var. Anladın mı? Ne demek istediğimi, ben onu neye bağladık?
Bak Mehmet abi, buradaki sıkıntılı durum zaten şu. O kadar her şey normal kabul edilir hale geldi ki. Yani normallik o kadar böyle ilginç bir yere kaydı ki. Resmen bir zemin kayması var ya. Yani bunlar birlikte yaşıyor. Evet işte biz evli aile gibi bunlara şey çekiyoruz, diskur çekiyoruz yani. Ha tamam diyoruz.
Yok öyle bir şey yok.
Saygı, hayır, toplum böyle saygı duyuyor. Bir dönem aşkları, muhabbetleri, birbirlerine olan bu efendim bağlılıkları böyle örnek. Hatta bir şey söyleyeyim ben size. Galatasaraylı'nın Fatih Terim'e baktığı gibi diye bu bir pozunu çekmişler. Erkek olanın kadına bakışı, fotoğraf çekmişler. O bakış ya işte bak bunun baktığı gibi sevmek gibi böyle bayağı bir popüler malzeme oldu. Ya sonra dediler ki onu Fatih Terim'e baktığı gibi dediler Galatasaraylı'nın.
O da seni ilgilendirmez hocam şimdi bak. bir Galatasaray'ın Fatih Terim'e bakışı seni ilgilendirmez ki.
Fenerbahçe olarak
konuşuyor. Yani tabii. Mesela ben burada ne ölçüleri konuşuyorum. Ama sen yok suyu zammış, yok üstü zammış. Yok, yok. Böyle yani, bir şey yok ki. Nasıl bir suyu?
Normalleştiriyoruz ha. Abiciğim.
Yok yok.
Gayrimeşru bir halin ya bak, anormal normal haline geliyor. Mesele budur.
Ya biz ki burada geçen sene konuştuk. Bir kadınla erkeğin asansörle yolculuğunda bile birlikte gidemezler derken sen hangi şeyde
ne diyorsun Mehmet abi ya?
Tabii öyle demek, mevzu yapmadık mı kardeşim biz?
Ya bu kadar şeyim diyorsunuz yani.
Yani bir asansör yolculuğuna biz tahammülümüz yokken kalkmışsan beraber yaşama hüsnü zandan bahsediyorsun.
Ama bu işte zaten magazin denen olay, dünya evet, bunu bu şekilde öyle önümüze koyuyor ki sizler meselenin böyle hani önemsiz tarafını konuşurken, herkes ondan meşgul olurken esas yutturulmak istenen o
evet,
sıkıntılı yer bu birlikte yaşamak mevzusu oluyor ki, yani bu çok bence ciddi bir toplumsal zemin kaymasına işaret ediyordur. Evet. Bu noktada da bu daha gittikçe daha meşru, yani sen ne karışıyorsun, ne bu konuyla ilgili konuşuyorsun diyebileceği bir noktaya doğru gidiyor maalesef.
Ya, biz iyi ve kötüyü ayrımını biliyoruz. Nereden geldiğini de biliyoruz. İyiye iyi, kötüye kötü deriz, demeye devam ederiz. Kimsenin hangi tavrı takınacağı da bizi hiç ilgilendirmez. O bir tefer net bir çizgidir yani. Fakat diğer taraftan da bir takım noktalarda bizim yani magazin takip edenlerden bir farkımız olması lazım. Tamam mı? O magazin takip edenlerle aynı tavrı sergilemememiz lazım.
İşte ben o yüzden onu diyorum, tam da bakanı o yüzden eleştiriyorum. Evet. Diyorum ki yani bu konuda tamam şiddete karşıyız. O hanımefendiyi de yanında olduğumuzu ifade edelim ama evet, ya bunların da nasıl bir meşru dairede yaşayıp yaşamadığını da bir sorgulayalım ya.
Ya hocam şimdi tam da işte ben hep aynı başa geldin. Belki de yani öte tarafa da bir dikkat çekilme meselesi var. Yani bu kadın ve aileden sorumlu bir bakan. Önce kadından tutup ondan, hem de aileden de sorumlu, kadından da, belki kadından yola çıkarak aileyi işaret edecek orada. Belki de sen tartışmanın şeklini biliyor musun? Belki dedi ki hadi evlenelim, öteki evlenmeyeceğiz. Kavga oradan çıktı. Belki de.
Tamam Mehmet abi.
Duydun
abi,
mu sen bunu?
Hakikaten Mehmet abi ya. Hüsnü zannınıza hayranım Mehmet abicim. Yani
belki gerçekten de mehir dedin. Mehir'e o dedi ki ben 20 altın istiyorum. O dedi ki ben 3 altın veririm mesela.
Hatta mihri müeccel de kapıştılar.
Orada bak tam
orada
anlayamadılar.
Tabii. Hatta dedi ki ya bak bu dedi müftülere de imam nikah kıyma hakkı verildi. Biz bunu bir müftünün huzurunda yapalım dediler.
Dedi belki de. Belki evet, de dedi ki ya işte mihir de şöyle bir al sana mihir diye. Yani belki de öyle bir şey oldu.
Tamam.
Sonra evet, bu sanatçılar coşkun kişiliklerdir.
Doğru.
Normal değillerdir.
Evet.
Sen bunu hakikaten sanatçı diyen ekstrem bir adamdır değil mi yani? Aşkın taşkın coşkun halleri olur bunların. Ya biz bunları bilemiyoruz ki.
Evet.
Bunları topluma örnek tutmayalım hocam bak. Bunlar ekstrem adamlar. Topluma örnek tutmayalım.
Ama abicim işte bak onların zaten bu ekstremlikleri ya da işte o aşkınlıkları, taşkınlıkları, coşkunlukları, böyle herkesin konuştuğu, bizim bile bu şu anda mesela evet, mevzu ettiğimiz evet, bir boyutta, bakanın bile aramak zorunda kaldığı bir efendim muhtevada öyle bir yıldızlı takdim ediliyor ki, hadi bakalım ondan sonra çocuk çocuğun kafası karışıyor. Onun neydi diyor, onun partneri diyor. Bak artık karısı, kocası, efendim eşi, arkadaşı da kalmadı. Partneri yani. Partner ne demekse partner.
Partner şey hocam yani bir mesela bir ring de diyelim ki iki kişi kavga ediyorsa birbirinin partneridir bunlar değil mi? Mesela böyle
tam
bir şey
burada
olamaz mı?
Çok güzel. Yine oraya bağladım Mehmet abi. Üstü zaten silmesin abicim. Hiç şeysiz. Partner. Peki. Efendim hayrola birazdan devam edecek. Hayrola da tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Birinci yarıda dövmenin caiz olduğunu, olmadığını. Çünkü vücut bütünlüğünü bozduğunu
evet, vücut ifade etmiştik. Vücut bütünlüğünü bozacak şekilde dövme caiz değildir.
Değildir. Evet, Mehmet abimizden fetvalar. Volüm 2. İnşallah Ahmet Hamdi Bey size bir şey düşmez Mehmet abi bu konuyla ilgili.
Düşerse de bakarız yani. Onlar daha tabii hadisenin.
Çünkü siz fetva bütünlüğünü bozuyorsunuz burada.
Yok yok, fıkhi tarafının keskinliğiyle konuşuyorlar. Bizse bir halk tarafından algılama biçimiyle konuşuyoruz. onların belki de aklına gelmeyen bir takım şeyleri burada izah etmek durumu ortaya çıkabilir.
Evet. Bu kadar yayıncılığı hassas ve böyle karşı tarafı dikkate alan bir tarzda tabii, yaptığınızı tabii, bilmiyordum biz, Mehmet abi. Tabii. Ben ona göre konuşayım artık bundan
öyle
sonra.
Öyle konuşmak lazım hocam
evet,
yani.
Evet, evet. Şimdi Mehmet abi uzman olduğunuz bir konuya gelmek istiyorum.
Estağfurullah.
Her konuda uzmanız diyorsunuz maşallah. Dün maç vardı malum. Dün müydü yok?
Cuma
bir
günü.
Cuma gündü.
Akşam o düne sayılabilir.
Gece de çünkü bayağı bir uzadı evet. O işler. Sonra evet. Savaş mavaş gibi tarzı bir şeyler çıktı.
Evet.
Savaşa benzeyecek gibi yani. Yani sonuçta 2-2 bittikten sonra ortalık karıştı. Hı. Futbolcular birbirine saldırdı.
Evet.
Bu her Galatasaray Fenerbahçe derbisinin şey midir Mehmet abi böyle klasiği midir?
Yok her zaman böyle saldırı olmaz. Bazen su atarlar, bazen havai fişek atarlar, bazen yumruk atarlar. Çeşitlidir yani.
Bu sefer ama daha şiddetliydi.
Evet.
Neye yoruyorsunuz abi? Böyle Fenerbahçe çıtır. Herkese yeniliyor. Herkese yenilirken 2-0 Galatasaray galip duruma geçmiş. Sonra geri dönmüş Fenerbahçe.
Böyle evet,
bir
evet.
Bunu yedirememenin
bir hakem kararı ile.
Öyle mi?
Evet, hakem kararı ile.
Peki. Biz o boyutlara girmeyelim isterseniz evet. De. Bir genç vefat etti orada.
Öyleymiş, evet.
Doğru. Yani o sıkıntılı bir durum. Kalp krizinden mi gitmiş Ömer abi?
Kalp krizi geçirmiş çocuk. Vefat ediyor. Vefat edince de şöyle yani çok alışkın olunmadık bir durum bu işte. Deplasman maçına gelen Fenerbahçe tribünü boşalıyor devre arasında. Normalde mesela deplasman diyelim ki 50 bin kişilik statta %5'tir o şey. 2500 kişiye deplasman tribünü gider. Onlar
Seyrantepe'de miydi maç?
Evet. Onlar deplasman takımının seyircisi bir saat sonra çıkar maç bittikten.
Evet.
Çünkü onlar karışmasın birbirine diye. Polis kontrolünde çıkarlar. Bu çocuğun vefat haberi gelince...
Çocuk hangi takımdan?
Fenerli.
Hmm.
Polis amirine diyorlar ki işte amigolar vesaire ya ölmüş bizi çıkartın gideceğiz biz yani devre arasında da. Hakikaten ikinci devrede başladığında Fenerbahçe tribününde çok az kişi var. Hmm. Gitmişler hastanenin oraya demek ki. Ve zaten ambulansa geldiğinde ölmüş yani çocuk kalp krizinden. İzmit'te okuyormuş herhalde çocuk. Genç 20 yaşında. Allah rahmet eylesin. Ama ilginç olan bir şey var hocam burada. Çocuk Fenerli. Fakat Ultra Aslan'ın kurucusu var. Ultra Aslan Galatasaray'ın en baskın taraftar grubu. Onun kurucusunun yeğeni çocuk.
Allah Allah.
Alparslan Dikmen'in. O da rahmetli olmuştu zaten. Hmm. 4-5 sene evvel. Onun yeğeniymiş.
Evet.
Orijinal bir şey.
Yani aslında hani akrabalık şurada anlaşılabilir. İkisi de böyle bu işi hayat tarzı şeklinde
yapan
yani
şeyler. Tabii bilemiyoruz.
Kalbi bir rahatsız geçirecek kadar bu işin heyecanına kendisini
belki de başka bir şeyden geçirmiştir. Bilmiyoruz ama hani çocuk da demek ki deplasmana gidecek kadar İzmit'ten kalkıp da bir şey de var. Böyle
evet,
bir tutkunluk da var.
Var
evet
yani.
Tutkunluk da var. Allah rahmet eylesin. Ölümün ne zaman ve nasıl geleceği belli olmuyor hocam. Yani o ölüm de Galatasaraylı Fenerli demeden geliyor işte.
Peki statta ölüm iyi bir şey mi Mehmet abi?
Hocam şimdi
hani
bak.
Hani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi hani ya ölüm diyor herkesin kendi renginde gelir. Nasıl yaşarsanız öyle evet. Ölürsünüz. İnsanların vakit geçirdikleri yerler var abi muhtelif. Allah herkese
anladım
hayırlı.
Anladım hocam anladım.
Hayırlı ölümden lütfen.
Anladım cevabını vereceğim.
Buyurun efendim buyurun. Siz zaten lep demeden leblebi anladınız
evet.
Ki. Biz aslında sussak Mehmet abi.
O çocuğun ne zaman hangi hal üzerine öldüğünü bilemiyoruz. Belki de o çocuk stada girdi saat 6'da, 6.30'da gazete kağıdının üstünde akşam namazını eda ederken öldü. Üstünde Fenerbahçe forması vardı. Bilmiyoruz yani ne hal üzere öldüğünü.
Ha tabii siz stat hallerini daha iyi bildiğiniz için.
Evet.
O tür gazeteler üzerinde, kartonlar üzerinde çok namaz kıldınız
bu,
herhalde.
Bu stat halinden ziyade insan halinden bahsediyorum
yok,
ben.
Yok ben buna stat hali diyorum
evet,
Mehmet abi. Stat
evet.
Halleri.
Evet.
Güzel stat halleri. Demek stat hallerinin öyle bir boyutu da var. Yani mescitler açıldı mı bu yeni yapılan statlarda?
Mescitler genelde böyle pahalı tribünlerde açılıyor. Bu tip ucuz tribünlerdeki deplasman takımlarının gittiği yerlerde olduğunu hiç zannetmiyorum. Genelde söylediğim gibi kağıt üstünde vesaire falan öyle kılınıyor namaz.
Hı hı. Bize düşen hüsnü zandır diyorsunuz yine.
Ben evet.
Bu program, bugünkü program hüsnü zan programı oldu Mehmet abi.
Hüsnü zan
nasıl? Hüsnü zanda diyorsunuz, isabet edemezsek bir kaybımız olmaz. Ama suizanda isabet edersek.
Evet.
Ne olur?
İyi olmaz kendimiz için iyi olmaz.
İyi olmaz
yani.
Kendimiz için iyi olmaz. Peki Mehmet abi, siz herhangi bir genç kardeşimize bu şekilde taşkın bir şekilde, tutkun bir şekilde atlayıp böyle Kocaeli'nden atlayıp gelmiş. Bir de şey yani normalde hani Fenerbahçe maçı olup da şeye gelecek olsa anlaşılabilir kısmen o. Hani çünkü dediğiniz gibi
Fenerbahçe stadına.
O 2500 kişinin içerisine girmek yani hangi anlamda ya, bir de o kadar Galatasaray'ın arasına giriyorsun yani. Evet. Bir risk değil mi o?
Aslında çok korunaklı gidiyorlar ama gidiyorlar geliyorlar ama belki de yani Türkiye'de en zor maça gidilecek yer bir Fenerli'nin Galatasaray tribününe gelme sahasına maça deplasmana gelmesidir. Bir Galatasaraylı'nın da Kadıköy'e deplasmana maça gelmesidir. Hakikaten bu bir şeyi gösteriyor. Tutkunluğu gösteriyor doğrusu.
Evet evet. Siz bir Galatasaray olarak bayağı Kadıköy'e gitmişsiniz. Hep önünden geçiyorsunuz gerçi de.
Biz Kadıköy'de doğduk büyüdük hocam zaten. Erenköy'de, Göztepe'de büyüdük yani. Nedir Kadıköy? Mahalli sınırları mı söylüyorsunuz?
Çok stadı söylüyorum orada. Stat hallerini biliyorsunuz ya.
Stat orada eskiden beri var. Eskiden oranın adı Papaz'ın Çayırı'ydı.
Öyle mi?
Şimdi de Fenerbahçe stadı oldu yani.
Tamam.
Eskide 100 yıldır var.
Tamam. Bu Mehmet abi birkaç defa da ben gençliğimde böyle biliyorum az çok o hissiyatı. Tabii televizyonlardan, gazetelerden de az çok izliyoruz. Bir müthiş bir enerji var yani gençlerde. O enerjinin gerçekten hani böyle devlet olsa sonuçta bir bu enerjinin bir yere havale edilmesi, tahvil edilmesi gerekiyor yani. Diğer türlü taşkınlık olacak muhtemelen. Ve standlar da bu anlamda bir şey yani bir tür hani söndürme mekanizması gibi yani. Bu enerjiyi alıyor. Çünkü o sadece orada da kalmıyor. Bir hafta onu konuşuyorsunuz, öbüründe hazırlanıyorsunuz falan filan. Böyle bir tabiri caizse bir hayat tarzı yani bu.
Evet.
Bunu siz hani genç için işte 15'te 20 yaş arası tamam belki hani bir normal görebiliriz de daha sonraki süreçte bırakamama gibi haller, evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmış ama hala böyle bir şey var içerisinde, gidiyor geliyor. Bunu nasıl karşılarsınız? Bir eski stat hallerinin.
Hocam öyle bir şey anlattınız ki sanki evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmış. Hani eskiden bunun gece çapkınlıkları vardı. Artık olmaması lazım. Onu beraber eşlediniz. Yani.
Ben doğrusu öyle görüyorum Mehmet abi. Biraz böyle gençlik hali olarak görüyorum. Gençlik hali derken de gençlik hallerini hep seven, bilen, onu bir şekilde böyle önemseyen birisi olarak da söylüyorum ama o enerjinin böyle damarlarda deli gibi kanın aktığı insanların böyle statlarda harcanması da çok içimi hoş etmiyor yani.
Evet yani ama o hali teşhis edebilmek için o halin içinde olmak lazım. Ben şöyle bir adam bak o enerjisini diyelim ki bir hayır işinde deli gibi koşarak, bir tebliğ işinde deli gibi koşarak, bir ne bileyim Kızılay'da mesela ben arkadaşlar tanıyorum Kızılay için çalışıyorlar, çorba dağıtıyorlar gecenin üçünde, kan işte topluyorlar vesaire. Yani öyle bir adam diyelim ki stada gidecek olsa derim ben de abes karşılarım. Ama öyle insanlar var ki hocam ya, bu bütün geceler boyu işte publarda şurada burada vesaire de olacağına adam bir maçı seyrediyorsa bak adamına göre, anladın mı? Bardağın yarısı boş mu yarısı dolu mu, neyle doldurduğuna ait bir şeydir. Muhakkak ki bu ideal ve güzel bir şey değildir o manada baktığında. Ama öteki türden o boşluk bu şekilde doluyorsa da ya bırak sporla da olsun ya. Yani eğer o boşluk
ya spor işte
melanetle orada dolacaksa sporla da olsun.
Abi spor orada hani seyirci olarak spor var. Bir de aktif yaptığın spor
var. Yani ikisini de kastediyorum.
Bir de ben yani bu özellikle bir takım müskiratın yani.
Evet evet.
Çok böyle kullanıldığını.
Evet.
bu öncesinde özellikle bir ritüel gibi 3 saat 4 saat öncesinden insanların belli mekanlarda toplanıp.
Ama o, yani yine hocam bak şöyle söyleyeyim sana.
Sonrasında geldiklerini stada.
O mekanlarda toplanacak dediğin adamlar yine birkaç bini geçmez yani. 50 bin kişinin bir araya toplanmasından.
Ama onlar şu anda heyecanı da onlar veriyor. Büyük oranda efendim o dalgayı da onlar kontrol ediyor, yönetiyorlar. Yani ortada böyle gerçekten bir şey var. Enerjinin o negatif bir alana aslında tahvili gibi bir şey söz konusu. Sonrasında da ilginç bir şekilde değil yani çok normal bir şekilde işte bu şiddet olaylarını konuşuyoruz. Çünkü başlangıcı iyi bir şey değil ki sonu iyi bir şekil olarak bitsin yani.
Hocam eğer doğruyu söylemek gerekirse biraz da yakından takip ettiğimiz için bu şiddette bir azalma olduğu doğrudur yani spor meselesinde. Sağdaki şiddete bakma yani. Eskiden çok daha şiddetliydi yani.
Ne dedi peki şiddetin azalmasının sebebi nedir?
Yani biraz daha stat demografisinin değişmiş olması. Yani stada gelen tiplerin değişmiş olması.
Daha mı artık böyle nasıl tipler geliyor
çok
artık?
Çok daha fazla çocuk geliyor, çok daha fazla aile geliyor, çok daha fazla kadın geliyor. Çok daha fazla bir iş güç sahibi adam geliyor. Senin dediğin yine o biraz daha o tip şeylerin birikme yerleri, o taraftar gruplarının rehberlik ettiği ve ben sana tekrar söyleyeyim çok daha fazla üniversiteli geliyor. Sizin üniversitede de vardır hocam taraftar grupları.
Tabii taraftar grupları var.
En büyük şeyleri onlar topluyorlar. Bunlar biraz bayağı bir demografi değiştirdi. Eskiden en büyük haberler işte döner bıçaklarıyla birbirine girdiler. Şu kadar adam bıçaklandı, şu kadar adam şöyleydi. Bak bunlar azaldı bayağıdır duymuyoruz yani. Mesela tribündeki ölümlü hadiseyi bu bir şey sebebiyle yani kalp krizi mesela. Bir haber oluyor, ciddi bir haber oluyor. Eskiden çok daha fazlaydı bu işler.
Ya mesela orada şey de ilginç yani Fenerbahçe taraftar grubunun amigolar vasıtasıyla haber uçurup ya biz gidelim bak demesi
evet,
mesela
o
çok sorunlu
olan,
bir.
En ilginç olan odur
çok
bence.
Çok sorunlu bir tavır değil mi?
Yani aşağı yukarı bir 2000 kişinin kalkıp maçı da bırakarak gitmesi. Bak hocam burada ne söylüyoruz aslında biliyor musun? Demin sizin ifade etmeye çalıştığınız şey. Orada Galatasaray Fener maçı herhalde bir senenin en önemli işidir bir taraftar için.
Evet,
tutkun bir
evet,
taraftar
evet.
için. Maçın en heyecanlı yerinde devre arasında bir arkadaşları öldüğü için maçı falan bırakıp gidiyorlar. Buna ne diyorsun?
Bunu Galatasaray zor yapar herhalde Mehmet abi.
Galatasaray bütün stat boşalırdı.
Fenerbahçelik böyle bir şey mi
evet,
abi?
Evet, evet.
Bunu öyle diyorum yani.
Yani o zaman
papazın çayırı mayırı diyerek şutmaya çalışıyorsun ama Mehmet abiciğim işte görüyorsun yani. Buyur. Hem de Galatasaray stadında yaptılar bu işi. Öylesi yani.
Hayır
işte.
Ne diyorsun sen? Ya sen kendi ben ya, maçtan anlamam, stat ruhundan anlamam diyorsun. Çok iddialı bir şey söylüyorsun. Bunu şu yapar da bu yapamaz da falan.
Yok ben birazcık selektif olsun diye yaptım da. Orada bir gerçekten sorunlu bir tavır
hakikaten
oldu.
Hakikaten yok ben. Ya hocam şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu taraftar grubunun demografisi de bir içinde çok farklı değildir ha. Bir Yasin,
tabii tabii aynen öyle. Falan.
Aynı tip adamlardı. Bak
tabii.
O onun yeğeni çıktı. Onun doğru. Kardeşidir.
Doğru aynen.
Tamam mı? Hep aynı şeylerdir yani o manada. Yani o hassasiyeti de gösterirler.
Bir mantığı da çok fazla da yok Mehmet abi. Yani Galatasaraylı olmanın nasıl bir efendim işte kanımız sarı kırmızı akar. Kardeşim sonuçta yanındaki adam da kardeşin Fenerbahçeli ya.
Evet.
Yani bunun bir böyle seni bu dünyada varoluşuna dair bir şey söylemiyor zaten bu.
Tabii canım.
Yani şey tamamen bir hani eğlence yani. Tam evet, bir eğlence evet. meselesi. Bunun böyle bu tür kamplaştırmalara ya da bir takım böyle şiddete evet. yol açacak şekilde.
Mesele tabii yani mesele eğlencedir. Diğer tarafta biri artık eğlenirken diğeri üzülüyor.
Oraya dönüyor değil mi? Aha. Eğlenceye dönüyor gittikçe. Yani İnsanlar ortak eğleniyorlar ve ayrılıyorlar.
Yok gibi. Öyle olmuyor burada.
Nasıl oluyor?
Biri eğleniyor biri üzülüyor. Anladın mı? Eğlence oranı birinde daha fazla oluyor. Birinde daha az oluyor. Şöyle diyelim ki yani sen diyelim ki 50 senedir bir takımın taraftarısın. Ben diyelim ki 21 defa sevindim. Sen 15 defa sevindin. Fark budur yani değil mi mesela?
Evet, evet.
O manadaki fark budur.
Yani üzülme değil, eğlenme demeyelim o zaman. Ona birisi seviniyor, birisi üzülüyor. Birisinin sevinci yalnız diğerisinin üzüntüsünden dolayı. O
bu
sıkıntı.
Rekabeti de bu doğuruyor zaten.
Evet, evet. Yani onların üzüldüğünü görmek aslında bir nevi sevinç oluşturuyor.
Sevinç oluşturuyor. İşte birleşik kaplar misali yani.
Ama 3 hafta sonra da o üzülüyor mesela.
Ya öyle olmasa zaten bu işin bir tutkunluğu olmaz.
Evet.
Anladın mı? Minnet
hayatın takip kendisi
etsin
gibi yani aslında.
Evet. Evet. Bak geldin yavaş yavaş.
Neye geldim abi?
Stadın ruhuna geldin.
Papazın çayırına
hayatın
mı geldin?
Hayatın kendisi dedin.
Ben sanki papazın çayırına geldik gibi hissettim şu anda yani.
Ya sen o papazı bulmuşsun zamanında. Şimdiki mesele değil ki o.
Yok yok. İşte bak burası bizim hani hayatın kendisi deyip de böyle normalleştireceğimiz bir yer değil yani.
Hocam bak her yerin bir kaderi vardır. Biz bunları anlattık. Her yerin bir kaderi vardır. Oranın da kaderi öyleymiş kardeşim. Stat mı şey eskiden moda çayır işte şey.
Kendi programımızı orası, dinleyin kardeşim.
Kurbağalı Dere'nin yanı. Yani tamam burada bir şey yok. Beyoğlu'na da başka bir şey deriz. Yani değil mi oranın da başka bir kaderi var. Ya, ne yapacağım bu kadere karşı çıkılmaz.
Hayır Galatasaray'ın bir yeri olsa bir şey söylersiniz de Galatasaray'ın yeri bile
ya
yok hocam.
Sizin gibi bir ilim adamı, bir medeniyet üniversitesinin mensubu. Şu söz size ne anlatıyor? Coğrafya kaderdir diyor bak.
Evet, evet.
Coğrafya ne papazın çayırı. Kaderdir. Anladın mı bak?
Peki coğrafyasızlık, haymot dostluk ne anlama geliyor Mehmet abi? Hiçbir yeriniz yok. Size böyle bir yer gösteriyorlar açıkta bir yer. Oraya stat yapıyorsunuz. Telekom neresi yapıyor stadı sonra.
Nasıl?
Galatasaray'ın bir yeri var mı abi? Böyle ya, bir stat yani bir semtle tarif edebilir misin
ya,
Galatasaray'ı?
Ben coğrafya kaderdir diyorum. Sen bana diyorsun ki Galatasaray stadının şöyle oldu. Ve bak i̇şte, tarafkirliğe getiriyorsun hadiseyi.
Kaderini söyleyelim. Siz bana bir coğrafyasını söyleyin.
Ya coğrafya kaderdir ama bazı kaderler vardır ki coğrafyayı da aşmış bir şeydir ya.
Tamam ha? Güzel. Çok çok güzel söylediniz Mehmet abi. Biz papazın çayırını Fenerbahçe takımının bir böyle ne diyelim yerli ve milli bir takımın mekanı haline getirmişiz. Galatasaray ne yapmış?
Ne yapmış derken vaktimiz var mı?
Vaktimizi çok kalmadı aslında.
Evet peki. Yani ne yapmış bana sorma. Git Afrika'daki adama sor. O sevinçten ağlayan 17 Mayıs'ta. Oo. İnsanlara sor. Avrupa'da başı dik gezenlere sor.
Evet peki. Tamam. Galatasaray'ın uluslararası başarılarıyla gerçekten yarışamayız o noktada. Hepimizi
ya hocam ben evet sen buraya geldin ya. Bu boş işlerdir bu futbol işleri falan filan.
Bak
boş
sen de buraya geldin Mehmet abi. Çok güzel.
Bu
bravo.
Boş işlerdir
bravo.
Tamam mı?
Tamam. Güzel.
Tek bir meselesi bunun eğer bir şey olacaksa biz neyle fahirleneceğiz? Neyle övüneceğiz?
Evet.
Mesele oysa yani onu da iyi anlatmak lazım.
Tamam abi.
Bunlar şimdi elde oynaşta olan şeylerdir.
Tamam. İmamın çayırına geldik abi şimdi bak. Tamam. Bak, tamam. Burada
İmamın kayığına
işte
de.
İmamın kayığına geldik. Tamam.
Şimdi bak biz böyle zaman zaman tartışırız ederiz. Tartışır arkadaşlar vesaire. En son ben böyle derim ki bak. Eğer bizim özel programlarımız falan oluyor biliyorsunuz yani
evet.
Haftalarda akşamlarda. Bir defa dahi o programa gelen bir arkadaşı, ben bunu söylerim. Şimdi kapışıyorlar ya aralarında. Yok Fener'di, Galatasaray'dı, Beşiktaş'tı. Bir defa o programa gelmiş bir arkadaşı, o 2000 yılında UEFA kupasını alan bütün Galatasaray takımına değişmem derim yani. Tamam mı? Benim ölçümde budur.
Niye? Çünkü o program Allah için yapılıyor.
O kadar.
Allah'ı sevdirmek için.
O kadar.
Mesele de odur zaten. Yani yarın bir gün Galatasaray'la Fenerbahçe'yle şunu bunu Beşiktaş'la
bakmayacaklar. Sormayacaklar onu.
Değil mi?
Evet.
Evet.
Onu sormayacaklar
evet.
Hocam.
Neye bakacaklarını da
evet. Zaten
düşünüp ona göre yaşamak.
Neye bakacaklarının uğraşındayız.
Aynen.
Evet.
Allah o uğraştan ayırmasın.
Amin. Bana. Amin.
Efendim hayrola da tekrar görüşmek ümidiyle bir sonraki hafta tekrar buluşmak duasıyla hepinize Allah'a emanet ediyoruz.